Ayrım 28, sayfa 138. Dönemin kaynaklarının verdiği bilgiler incelendiğinde görülür ki, Baba Resul'ün yaşamı ve ortaya çıkışı Babek Hurremi'ninki ile büyük benzerlik göstermektedir. Özellikle Kıbrıs'ta oturan Dominiken misyonerleri Şefi Frere Asçelen tarafından Azerbaycan'daki Mogol komutanı Barcunoyan'a gönderilen Simon de Saint-Quentin'in verdiği bilgiler çok önemlidir. Bu seyahati 1246'da Antakya, Adıyaman, Malatya, Sivas ve Doğu Anadolu üzerinden yapan rahip Simon, Arapça, Farsça, Türkçe ve Ermenice biliyordu. 6 yıl önce gerçekleşmiş Babai ayaklanmasının bastırılmasına katılmış Frank askerleri, Türkmenler, yerli Hristiyanlarla konuşarak bu bilgileri bizzat olayları yaşayan insanlardan öğrenmişti. Simon'un ve ondan 10-15 yıl sonra dünya tarihini kaleme almış, çocukluğu ve gençliği bu Malatya'da geçen Ebul Farac'ın anlattıkları ve ayrıca Selçuklu Sarayı tarih yazıcısı İbni İbibi'nin anlattıklarını uyum ve çelişkileriyle birlikte Elvan Çelebi tamamlamaktadır. Baba Resulallah olarak bilinen Baba İlyas Horasani hakkında verilen efsanevi ve tarihsel bilgiler birleştirildiğinde, Babek Hurremi menakıbnamesi Babeknamedekilerle benzeştiği ortaya çıkıyor. Görülüyor ki tam 400 yıl sonra Baba Resul, Aleviliğin Babek Hurremi siyasetini Rum'da, parantez içerisinde Anadolu'da, aynı bilinç ve inançla uygulamaya girişmiştir. Çok kısa bir karşılaştırma yaparak bu benzerlikleri görebiliriz. Babek Hurremi'ye Cebrail gözükür. Tanrı'nın onun dünyanın sultanı yapacağını söyler. Baba Resul'a köylü kılığında Tanrı parantez içerisinde ya da Cebrail gözükür. Oğlunu kurdun parantez içerisinde kurt aynı zamanda Paulikien Bogomil inancında topal şeytanı simgeler. Elinden kurtarırsa kendisini Rum'un sultanı yapacağına söz verir. Babek peygamberliğini ilan etmiş ve mucize sahibidir. Kılıç kesmez, ateş yakmaz ve düşünceleri geleceği okur. Baba İlyas zaten Baba Resulallah parantez içerisinde Tanrı'nın elçisi, peygamberi adını taşımaktadır. İnsanlara gelecekten haber verir, hastalıklarını, dertlerini giderir. Kendisine ok ve kılıç işlemez. Babek bir köyde çobanlık yaparak yetişmiş. Cavidan'ın müridi olmuş. Öldüğünde onun yerine getirilmiş ve liderlik görevini yüklenmiştir. Baba Resul de bir ağanın yanında çobanlık yapmış. Ebul Vefa yolağından Dede Garkan'ın müridi ve halifesidir. Elbistan Ovası'nda 400 halifesini toplayan şeyhi onu baş halife yapıp Rum'da, parantez içerisinde Anadolu'da göreve salmıştır. Babek zındıklıkla suçlanır. İçkili ve kadınların katıldıkları toplantılar yani geceleri cemler yapmaktadır. Özel mülkiyet yoktur. Babek'i toplumunda her şey ortaktır. Baba Resul'de içkili ve kadınların katıldığı toplantılar cemler yapan zındık ve inançsız olarak anılır. Mal ve ganimet ortaktır, özel mülkiyet yoktur. Babek Bağdat'ı ele geçirip halifeliği yıkarak adil ve eşitlikçi bir dünya yaratmak istemiş. Bunun için 20 yıl boyunca mücadele etmiştir. Baba Resul de Konya'yı alıp Selçuklu Sultanlığını yıkarak halk yönetimini kurmayı ve düzeni değiştirmeyi amaçlamıştır. Uzun adıyla Şeyh Şucaaddin Ebulbaka Baba İlyas Horasani, Anadolu'ya göç etmiş bir Türkmen şeyhiydi. Ama kaynakların hiçbir Baba İlyas'ın Anadolu'ya gelmeden önceki yaşamından söz etmemektedir. Oğullarından birinin, parantez içerisinde Muhlis Paşa'nın, torunu Elvan Çelebi, kendisi hakkında yazmış olduğu Mekakıbname'de, dipnot 163. Menakıbul Kudsiye fi Menasibil Ünsiye. Hazırlayanlar İsmail E. Erünsal, tire A. Yaşar Ocak. İstanbul 1984. Onun gelişi ve Anadolu'ya yerleşmesi üzerinde bazı ayrıntılar geçmektedir. Elvan Çelebi'ye göre Dede Garkın'ın baş halifesi olarak Rum'a gelir ve Amasya'ya yerleşir. Sultan Alaaddin'in parantez içerisinde 1220-1237 onu ziyaret ettiği ve büyük kerametlerine tanık olduğu için kendisine Çat Zaviyesini vakıf olarak verdiği anlatılır. Zaviye vakıfları, Sultan Alaaddin'in Moğol baskısıyla Türkistan'dan, Horasan bölgesinden, İran, Irak, Suriye üzerinden Anadolu'ya giren ve Claude Cahen'in ikinci göçmen krizi diye nitelendirdiği zorunlu göçer Türkmen gruplarını uçlara, parantez içerisinde sınırlara yerleştirme ve tebaalaştırma politikasının bir parçasıydı. Alaaddin genellikle sultan oluşunun ilk 5-6 yılları içerisinde bol vakıf arazisi dağıtmıştır iktidarını güçlendirmek için. Bu yüzdendir ki menakıbnameler ve veli söylencelerinde Alaaddin'in adı çok sık geçer. Her tanınmış evliya türbesi çevresinde Sultan Alaaddin'in türbede yatan veliyi ziyaret ettiği ve kerametlerini görerek ona mürit olduğu söylenceleri yaratılmıştır. Yukarıda kısaca değindiğimiz Saint Quentin'li Simon'un anlattığına göre Baba İlyas'a Tanrı çok perişan ve fakir bir köylü kılığında görünüp ondan oğlunu kapan kurttan kurtarmasını istemiş. Baba bunu gerçekleştirince köylü ona Tanrı olduğunu söyleyerek karşılığında kendisine sultanlık bağışlamış. Hemen harekete geçmesini istemiştir. Demek ki Baba İlyas propagandasını Tanrı'nın insanları kurtarmak için gönderdiği peygamber olarak yapıyordu. Süryani Abul Farac dünya tarihinde Baba diyor hakikaten Allah'ın peygamberi olduğunu söyleyerek Muhammed'in yalancı olduğunu ve peygamber olmadığını iddia ediyordu. Birçok Türkmenler ona inandılar. Bu adam ihtiyar İshak adındaki müridini Roma, parantez içerisinde Rum, diyarının hududu üzerindeki Hısın Mansura, parantez içerisinde Adıyaman çevresi gönderdi ve onun burada halkı kendi peygamberliğine inanmaya davet etmesini istedi. Dipnot 164. Gregory Abul Farac, Abul Farac Tarihi 2, İngilizceden çeviren Ömer Rıza Doğrul, 2. baskı Ankara 1987, sayfa 539-540. Baba İlyas'ın peygamber olarak ortaya çıkma eyleminden iki önemli nesnel olgu çıkarıyoruz. Tanrı insan bütünlüğü ve Tanrı'nın insan olarak görünüm alanına çıkması, parantez içerisinde epifaneion, insanlaştırılması. Tanrı'yı köylü kılığında tanımlama, köylü kitlesinin yani halk çoğunluğunun yüceltilmesi, tanrılaştırılması olarak algılanmalıdır. Bu çoğunluk yani halk her şeyin mutlak sahibidir, her şeyi yapmaya gücü yeter. Yönetim erki de onundur, o kullanır ancak. Biz tasavvuftaki enel hak, parantez içerisinde Tanrı benim, inancının bir çeşitlemesi olan el hakku hüvel hak, vel hakku hüvel hak, Tanrı haktır, halk da Tanrı'dır söyleminin bir veli tarafından uygulamaya konulması olarak görüyoruz. Bu bağlamda halkı hakkın gölgesi ve örtüsü olarak yorumlayan tasavvufi görüşlere rağmen sonuç değişmiyor. Halk hakkın gölgesidir ve örtüsüdür yorumu da Ortodoks İslam'ın parantez içerisinde sünnilik, devlet ve iktidar anlayışında taban tabana zıttır ve halk demokrasisi anlayışıdır. Çünkü şeriat yönetiminde mutlak iktidar Allah'ındır. Ancak yeryüzündeki gölgesi ve peygamberin vekili halifeye devretmiştir. Bütün Müslümanlar halifenin tebaasıdır. Dipnot 165. İsmail Kaygusuz, Görmediğim Tanrı'ya Tapmam. İstanbul 1996, sayfa 80-81. Demek ki Malikül Mülk, parantez içerisinde mülkün dünyanın sahibi, hak ile eşitlenen halktır. İktidar doğrudan halkındır. Baba İlyas yorumladığımız bu inancı ile oluşturduğu siyasette örnek aldığı Babek Hürremi'den daha ileridedir. Abul Farac'ın Baba İlyas'ın Muhammed'in yalancı olduğu, peygamber olmadığını ileri sürdüğü yazması, Hristiyanlığın Ortodoks mezheplerinin Muhammed hakkındaki düşünceleridir. Baba İlyas Muhammed'e ne yalancı demiş ve ne de onu yatsımıştır. Böyle yapması her inanç, din ve milliyetten parantez içerisinde feodallerin ezdiği, halk kitlelerini ayaklanmaya çağırma siyasetine aykırı düşerdi. Onun düşüncesi Karmati lideri Abu Tahir Süleyman'ın bilinen en büyük eylemi olan 930 yılında Mekke'yi basarak kutsal sayılan cennetten geldiğine inanılan Hacer el-Esved parantez içerisinde Karataş yerinden söküp başkenti Al-Ahsa'ya götürmesindeki inanç anlayışı ile ilişkilidir. Ortodoks İslam çağı ve Muhammed'in peygamberliği artık sona ermiştir. Her çağın halk ve insanlık önderi, o çağın hem imamı, parantez içerisinde velisi, hem peygamberidir. İnsanlığı bunlar kurtaracak, halkları ezen zalimleri ortadan kaldırarak dünyayı insanca kardeşçe yaşanır ve ortakça eşitçe yararlanır duruma getirmek onların görevidir. İşte ikinci önemli sonuç ya da nesnel olgu budur. Baba Resulullah, Proto-Alevilerden Karmatilerin inanç ve düşünceleri ve onların devamı olan Nizari İsmaillerin Alamut lideri Hasan Sabbah inanç anlayışıyla harekete geçmiştir. Babai siyasetinin yükselişi ve ayaklanma hazırlığı, sayfa 141. Köylü Tanrı'dan, parantez içerisinde ünlem, aldığı buyruk üzerine Baba Resul harekete geçmişti. Ünü yayıldıkça yayılıyordu. Baba İlyas'ın peygamberliği ve ahir zaman kurtarıcılığının kanıtları olarak ermişliği, gaybtan, parantez içerisinde bilinmezlikten, haber verişi, vecd halinde Tanrı ile ve meleklerle söyleşisi üzerine bir dizi öyküler Kızılırmak kıvrımından Fırat Havzası'na ulaşmıştı. Halk akın akın dergahını ziyarete gelmeye ve dertlerini, sıkıntılarına ondan derman aramaya başlamışlardı. Baba propagandasını başlangıçta yetiştirdiği ve kendisine candan bağlı halifeleri ve güvendiği müritleri aracılığıyla heterodoks İslam parantez içerisinde Alevi inançlı göçebe ve yerleşik köylüler arasında yaptırıyordu. Önce onlara inançlarına uygun düşen zamanın kurtarıcı imamı Mehdi'si olduğuna, peygamberliğine inandırması ve güvenlerini alması gerekiyordu. A. nokta Yaşar Ocak'a göre babayı propagandacıları şu iki bölgede çalışıyorlardı. 1. Baba İlyas'ın zaviyesinin bulunduğu Amasya, Tokat, Çorum, Sivas ve köyleri. 2. Güneydoğu Anadolu'da Marş, Kefersut, Malatya, Elbistan ve çevresi. Bu ikinci bölge Ağaçeri, Döger ve Bayat Türkmen yerleşim alanlarıydı. Bölgede dinsel inançlar çok çeşitlilik ve karmaşıklık gösteriyordu. Buradaki bir üçüncü öge Selçuklu ordusundan büyük darbeler yemiş ve dağıtılmış olan Harezmilerdi. Bunlar Selçuklu Eyyubi sınır bölgesinde hareket halindeydiler. Yol kesip soygunlar yapıyor ve sürekli düzen bozan saldırılarda bulunuyorlardı. Baba İlyas onları da memnuniyetsizliklerinden yararlanıp yanına çekmek için Harran ve Ruha'ya (parantez içerisinde Urfa) elçiler gönderdi. Bu bölgelerin tümü Baba İshak'ın yetkin ellerine verilmişti. Dipnot 166. A. nokta Yaşar Ocak, La Revolte de Baba Resul, Ola Formation de l'Hétérodoxie Müslümane en Anatolia Siecle. Ankara 1989, sayfa 62-63. Elvan Çelebi, babasının dedesi Baba İlyas Horasani'yi devlete baş kaldırmış biri olarak göstermemek ve onu temize çıkarmak için tüm kabahatleri yüklediği Baba İshak'ı İshak-ı Şami diye anmaktadır. Bu onun Şamlı olduğunu göstereceği gibi, yukarıda söylediğimiz gibi Şambayadı Türkmenlerinden olduğunu da belirleyebilir. Ayaklanmayı anlatmaya geçmeden önce burada Baba İshak'ın İsmaililerle ilişkisi konusuna kısaca eğilmek istiyoruz. Hüseyin Hüsamettin'in kaynak göstermeden Baba İshak'ın Baba İlyas'a mürit olmadan önce İran'da Hand Alaaddin İbni Muhammed adında bir İsmaili şefine yanında eğitilip yetiştirildiğini ileri sürmesi pek dikkate alınmamaktadır. Dipnot 167. A. nokta Yaşar Ocak, AGY sayfa 63. Bize göre kaynak göstermemiş olsa da yazarın böyle bir duyumu yazmış olması önemlidir. Olasıdır ki eski bir kaynakta görmüştür. Biz böyle bir organik ilişkinin doğru ve var olduğunu düşünüyoruz. Hatta bizzat Baba Resulullah'ın (parantez içerisinde Baba İlyas) kendisi ve Şeyhi Dede Garkı'nın yollağını sürdürdüğü Abul Vefa'nın Irak'tan Azerbaycan Daylem'e ulaşan bölgelerde tanınan bir Fatimi İsmaili dayısı olduğu İsmaili kaynaklarında yazılıdır. Baba İshak'ın İsmaili merkezi Alamut'a gönderilmiş ve orada yetişmiş olması çok doğaldır. Ayrıca Hüseyin Hüsamettin'in sözünü ettiği Alaaddin Muhammed herhangi bir İsmaili şefi değil, tam 34 yıl Alamut Nizari İsmailileri devletini yönetmekte olan büyük İsmaili imamıdır. 1221'den beri başında bulunduğu Alamut (parantez içerisinde sosyalistik) federatif devleti Suriye, Irak, Azerbaycan, Horasan İran'da bulunan yüzlerce kaleleriyle ki sadece İran'da 300 kalesi olduğu söyleniyor, ekonomik ve askeri yönden en güçlü dönemini yaşıyordu. Dahası Selçuklu sultanlarının Alamut'a her yıl belli miktarda vergi verdiklerini yeni İsmaili kaynaklarında görüyoruz. En büyük Selçuk Sultanı'nın da Alamut'a vergi vermiş olması düşündürücü değil midir? 1227 yılında ise Suriye başdayısı Mecdettin Rum Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı elçisini gönderip ondan sultanlık tarafından Alamut'a her yıl düzenli gönderilen 2000 dinarı talep etti. Sultan bir süre onu oyaladı ve Alamut yöneticisine (parantez içerisinde Alaaddin Muhammed 3) (parantez içerisinde 1221-1255) danıştı. Alamut imamı Suriye şefinin talebini onaylayarak verginin Suriye İsmaililerine verilmesini söyledi. Bunun üzerine vergi Suriye İsmaili topluluğuna gönderildi. Dipnot 168. Al-Hamavi, Al-Tariki Al-Mansuri sayfa 340'tan aktaran Farhat Dafteri AG'ye sayfa 420.